Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yollarında en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz Rabbimizin izniyle ve ona hamd ederek. Abdullah İbni Abbas'ın müsnedindeyiz. Onun rivayet ettiği hadislerle birlikteyiz. O şöyle bize aktarıyor. Dımat el-Ezdi Mekke'ye geldiğinde çocukların Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peşine takıldıklarını gördü. Ona ey Muhammed ben delilik için okurum. Sana da okuyayım mı dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hamd Allah'ındır. Ona hamd eder ve ondan yardım dileriz. Kötülüklerimizden ona sığınırız. Allah'ın hidayet erdirdiğini kimse saptıramaz. Allah'ın saptırdığını da kimse hidayete erdiremez. Allah'tan başka ilah olmadığına, tek ve ortağı bulunmadığına, Muhammed'in de onun kulu ve resulü olduğuna şehadet ederim buyurdu. Dımat ona bu söylediğin sözleri bana bir daha tekrar eder misin deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kez daha ona bunları tekrar etti. Yani ne dedi? İnnel hamde lillah nestaînuhu ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina men yehdillah felâ mudillele ve men yudlil felâ hâdiyele ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Hamd Allah'ındır. Ona hamd eder ve ondan yardım dileriz. Kötülüklerimizden ona sığınırız. Allah'ın hidayete erdirdiğini kimse saptıramaz. Allah'ın saptırdığını da kimse hidayete erdiremez. Allah'tan başka ilah olmadığına, tek ve ortağının da bulunmadığına, Muhammed'in de onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederim. Bunun üzerine Dımat dedi ki, ben şairlerin, büyücülerin ve kahinlerin sözlerini dinledim. Ama senin bu sözlerinin benzerini işitmiş değilim. Sözlerin derya gibi sözler. Ben de Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet ediyorum dedi ve Müslüman oldu. Dımat bu şekilde Müslüman olunca biat etti Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona biatını verirken, yani onunla bu şekilde anlaşırken, senin ve kabilenin adına da mı diye sordu. Dımat evet benim ve kabilem adına sana biat ediyorum dedi. Daha sonra Dımad'ın kabilesine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabından bir birlik uğradı. Bu birlikten bazıları kabileden zorla kapkacak türü şeyler aldılar. Ancak diğerleri bunlar Dımad'ın kabilesinden, onları geri verin deyince alınan eşyalar iade edildi. Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu sözlerine karşı olan hayranlığı bizi de şaşırtıyor. Biz bu cümleleri okuyoruz fakat kalplerimizde böyle bir heyecan, böyle bir anlam oluşmuyor, üzülüyoruz. Başka şeyler heyecan veriyor bize, başka şeylerle coşuyoruz. Buna alıştırıldık galiba. İçinde yaşadığımız ortamda seyredilenler, dinlenenler, haberler, sözler, fiyatlar, bunlar bizi daha çok endişelendiriyor, daha çok korkutuyor, daha çok hüzünlendiriyor, daha çok coşkuya kapılıyoruz. Oysa bakın şu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği cümleler ne kadar derli toplu İslam'ın bütününü anlatan ifadeler. Hamd bir kere Allah'adır. Yani övülecek, övgüye tek varlık Allah'tır. Ancak onun övdüğü övülür. Ancak onun sevdiği, seçtiği seçilir. Ancak onun beğendiği beğenilir. Onun beğenmediği, Allah-u Teala'nın güzel demediğine güzel denilmez, hoş karşılanmaz. Ona hamd ederiz, ona şükrederiz. Onun istediği gibi nimetleri tasarrufta bulunuruz. Bize verilen nimetleri veren o değil mi? O nimetlerin şükrünü ona yapacağım. Bu şükür onun istediği şekilde o nimetleri kullanmakla olabilir. Bedeni verdiyse Allah, bedeni Allah'ın istediği gibi kullanacağım. Malı verdiyse Allah, malı Allah'ın istediği gibi kullanacağım. Sonra dilim de elhamdülillah diyecek. Gönlümde sadece tek sevgi, Allahu Teala'nın sevgisi, tek rıza, onun rızası olacak. Başkasına yönelmeyeceğim. Ondan yardım isteyeceğim. Bütün dertlerim için, sıkıntılarım için, dünyam ve ahiretim için. Dünyada da bütün problemlerimi çözebilecek Allahu Teala. Ahirette de cehennemden beni cennete doğru yönetebilecek, yönlendirebilecek o. Kötülüklerimizden de ona sığınacağız. Yanlışımız çok. Hamd ederken de yanlış içerisindeyiz. Eksik hamd ediyor. Tam şükredemiyoruz. Yardım isterken de bilmeden, bilemeden sözler söylüyoruz. Yanlışlar yapıyoruz. İlla ki kötülüklerimiz, günahlarımız, hatalarımız olacak, şerlerimiz olacak. Ya Rabbi ondan da sana sığınırız. Allah'ın hidayet erdirdiğini kimse saptıramaz. Yolu veren Allah. Ben bu yolu bulduysam, cennet yolunu bulduysam, Kur'an yolunu, sünnet yolunu bulduysam artık bu yoldan beni kim çevirebilir Allah'ın gayrısında? Ancak Allah dilerse o başka ve ancak yolu çizen o, yolu öğreten o, yolda tutan o, yolun sonunu verecek ve cennetle ödüllendirecek olan da odur. Bu bakımdan hidayete ereni saptırma imkanı yoktur kimsenin elinde. Ama birileri Allah'ın İstemediği bir hayata girdiyse Allah'ın saptırdığını da kimse hidayete erdiremez. Kimsenin burnundan, kulağından tutup aman dünyanın en akıllısı, çok firasetlisi, çok entelektüel ama nasıl da aydın adam olsun. Aklı başında, fikri şöyle olsun. Ama eğer ki yol bulamıyorsa, cennet yoluna gelemiyorsa gelemez. Gariban bir teyze ve insanların beğenmediği bir dede, insanların hor gördüğü bir hizmetkar, bakarsınız hidayeti bulur. Yolu Allah ona gösterir, o en şerefli bir hale dönüşür. İnsanların hayran olduğu aklına, fikrine, güzelliğine, gücüne, kuvvetine ama o ki yolu bulamazsa rezil kepaze olur. Allah'tan başka ilah olmadığına, tek olduğuna onun ve ortağı da bulunmadığına şehadet ediyoruz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin de onun kulu ve Resul olduğuna şehadet ederiz. Bu cümlelerle adam Müslüman oluyor ve dinliyor. O sözleri o da tekrarlayarak İşte hem kendini hem de kavmini kurtarıyor. Mevla bize de bu sözleri anlayan, anladığımız bu sözlerle ailemizi, eşimizi, dostumuzu, akrabalarımızı Allah-u Teala'nın yoluna sevk ederek onları da kendimizi de kurtaran kimselerden eylesin. Bu sözlerin anlamı yüreklerimizde oluşsun inşallah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyorum. 2756. rivayetle beraber olacağız inşallah. Abdullah İbni Abbas Hazretleri bize aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem odalarından birindeyken yani hanımlarının odalarından birisindeyken Hazreti Ömer geldi ve Esselamu aleyke ya Resulallah, Esselamu aleyke Ömer yanına girebilir mi dedi. Bu hadis-i şerifi şunun için okumak istedim. Rabbimiz kitab-ı keriminde bizlere Nur suresinde evlere girerken izin istememiz gerektiğini ve oranın ehline selam vermemiz gerektiğini öğretiyor. Allahu Teala hayatın büyüğünden küçüğünden her ne varsa hepsinin yolunu yordamını bize öğretmektedir. Hem kitab-ı keriminde hem de gönderdiği şerefli Resulünün sözleri ve davranışlarıyla bize Mevlamız bunları öğretmektedir. Yani evet zina etmeyin der Allahu Teala. Zina edene şöyle ceza var der ama ardından zinaya giden tüm yolları da kapatır. Öncelikle evliliği emreder. Nikahsız kimse kalmasın der Mevlamız. Böylece içinde yaşadığımız ortamda Müslümanca bir hayatın kurulması için önce kimsenin evliliğe ihtiyacı olmaması lazım. Cinsel anlamda da herkes ihtiyacını gidermeli. Sükunet bulmalı ki bundan sonra yanlışa düşme oranı en aza insin. Kadınlar ve erkekler çekici elbiseler giymezler, örtülerini örtünürler, Allahu Teala'nın kapatmalarını emrettiği şeyleri kapatırlar ve kapattıklarını da aşağı vuracak şekilde yürümez, davranmaz, konuşmaz, edalı söz söylemez, yamuk bakmaz, yanlış yapmaz, ayaklarını yere vurmaz, ben buradayım diye kendini cinsel olarak kadın ya da erkek gibi özelliklerini ön plana çıkaracak şekilde davranmaz. Bunlarla da bir hayat yaşanmaya başlar toplumun içerisinde her şeye rağmen. Ve fakat olursa ki yanlış, o yanlışın da bir cezası olacaktır. Bu noktada evlere giriş çıkışı, hatta evlerimizdeki erkek çocuklarımızın, kız çocuklarımızın belli yaştan sonra bizim odalarımıza girerken ki iznini bile Allah-u Teala ayarlar. Kadın ve erkeklerin kimin yanında daha rahat oturup oturmayacağı konusunda bilgiler verir. Nur suresi bunu anlatır bütünüyle. Şimdi bunun bir pratik örneği olarak Hazreti Ömer'i görüyoruz. Ömer radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en yakın arkadaşlarından, onun en çok konularını danıştığı kişilerden ve aynı zamanda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kayınbabası ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin eşi Hafsa onun kızı. Dolayısıyla kendi kızının yanına gelirken bile izin alıyor ve dışarıdan sesleniyor. Esselamu aleyk ya Resulallah, esselamu aleyk diye selam veriyor. Ömer yanına girebilir mi diyor. Böylece hem samimi olmayı öğreniyoruz, içten olmayı öğreniyoruz numara yapmadan. Ama aynı zamanda dikkatli olmayı öğreniyoruz, saygılı olmayı öğreniyoruz. Samimiyet ve saygının yan yana olduğu bir durum ne kadar nezih. Yani işi böyle samimiyiz diye iyice hani kötüleştirmek, basitleştirmek, kelimeyi bulamadım bu konuyla alakalı ama yani insanların yanında cıvıklaşmak olmayacak. Ama bunun tersi ciddileşmek, somurtmak ya da böyle resmi bir tavır. İnsanların birbirlerine kalplerini değil de kaportalarını sunduğu ortamlar olmayacak. İslam'ın ortamı kalbimizleyiz. Kalbi hareket ediyoruz ama saygımızı da birbirimizi eskitmeyecek şekilde koruyoruz elhamdülillah. İşte Allah-u Teala bize bunu emretti. İşte Resul Aleyhisselam bunu öğretti. İşte ashab-ı kiram bize bunun modelini sunuyor. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyorum. Rabbimizin izni ve ona hamd ederek. 2762. rivayet İbn Abbas'tan. Kureyş'ten bir grup Hicr'de toplandı. Kabe'nin hemen yanında şöyle bir hilal var. Biliyorsunuz Kabe Hazreti İbrahim Aleyhisselatü Vesselam tarafından yapıldığındaki temelleri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatının gençlik yıllarında Kabe'nin yıkımı sonrasında Kureyşliler onu tekrar inşa etmek durumunda kaldılar. Ve fakat yetmedi malzemeleri. Bu durumda Kabe'yi böyle biraz daha küp şeklinde sanki yapabildiler. İbrahim Aleyhisselam'ın temellerini belirtecek olan balkonvari bir hilali de onun kenarına koydular. Burasının da yani Kabe'den olduğunu bildik. Şimdi tavaf ederken onun dışından tavaf ediyoruz. Ama Mekkeliler, Kureyşliler özellikle seçkinleri oraya oturuyor ve orada konuşuyorlar. Oranın gölgeliği bir bakıma Mekke yöneticilerinin oturduğu yer. Oraya herkes oturamıyor öyle bir yer. İşte Kureyş'ten bir grup Hicr'de toplandı ve aralarında şöyle konuştular, yemin ettiler. Lat, Uzza ve diğer üçüncüsü Menat, Naile ve İsaf adına şöyle sözleştiler. Naile ve İsaf da iki put, biri Safa'da, biri Merve'de. Hatırlayabildiğim kadarıyla güya bunlar da birbirini seven iki kişiymiş, iki aşıkmış Kabe'nin içerisinde hem de zina etmişler. Sonra taşlaşmışlar ama Mekkeliler bunları birer put haline getirmiş. Birisini Merve'ye, birisini Safa'ya dikmiş. Yani aşk tanrıçaları ve tanrısı gibi bir günahın sembolünü kendi hayatlarında yemin edilecek değerler haline getirdiler. Şimdi bugünkü dünya da böyledir. Sapık ve sapkın rollerin insanlarını üste çıkartıyorlar. Yani onlara yıldız diyorlar, star diyorlar. Tanrılaştırılan bir pozisyon veriliyor onlara. Resimleri evlere poster oluyor. İşte üstlerimize giydiği çocuklarımızın elbiselerinin üzerine resimleri basılıyor. Künyeler öyle oluyor filan bir dolu iş. Dolayısıyla kötülüğün, günahın, şirkin, isyanın, aşağılık, bedbaht oluşun sembolleri bir toplumun önüne konuluyor ve onlar adına da bir hayat yaşanmaya başlıyor. Kılavuzu böyle olan bir toplumun gideceği yer neresi olabilir? Çekicisi, lokomotifi böyle olan bir toplum nereye doğru gidecektir? İşte bunlar da oturmuşlar. Lat, Uzza, Menat. Bunlar da güya Allah-u Teala'nın kızları konumuna koydukları meleklerin heykelleri. Nereden elimize atarsak yanılgılarla dolu bir dünya sistemi var. Yani Allah-u Teala'ya ortak koşmaları haddi zatında yanılgının en başı, zulmün en koyusu. Fakat bu zulmü yaparken de başka zulümler içindeler. Kendileri kızları aşağılarken tutuyorlar, Allahu Teala'ya kız bağlıyorlar. Yani Allah'ın kızı var diyorlar. Oğullar onların, erkekler onların, çünkü onlara göre erkek kıymetli, kadın kıymetsiz, ama Allahu Teala'nın kızı var diyorlar ve o kızlara da tapıyorlar. Haşa. Yanılgı içerisinde yanılgı. Dolayısıyla kullanabildikleri, ele alabildikleri, aşağılayabilecekleri bir dinleri var aslında. Kadını bir taraftan aşağılarken öte yandan yüceltiyorlar. Bugünkü dünya sistemi de öyle değil mi? Feminist anlayışlar öyle değil mi? Bir taraftan kadını aşağılarken bir taraftan kadını yüceltiyor şu anki yeryüzü ideolojileri. Çiklet reklamından, sakız reklamından, lastik reklamından ibaret görülen kadın dişiliği öte yandan savunuluyor, tapınılıyor, peşi sıra gidiliyor, hakları korunmaya çalışılıyor filan. İşte Allahu Teala'nın gönderdiğini bırakan bütün toplumlar böylece ne yapacağını bilmez. Ayarsızdırlar, ölçüsüzdürler ve bu ölçüsüzlüğü ölçü zannederler. Uzattık sözü, biz rivayete dönelim. Kureyş'te bir grup Hicr'de toplandı. Lat, Uzza ve diğer üçüncüsü Menat, Naile ve İsaf adına şöyle sözleştiler. Muhammed'i gördüğümüz zaman sallallahu aleyhi ve sellem hepimiz bir kişiymişiz gibi üstüne saldıracağız ve öldürmeden onu bırakmayacağız. Yemin ettiler. Yeter artık dediler. Bu adamın yaptığı ne bize? Çoluğumuzu çocuğumuzu perişan etti. Kavmimizi dağıttı. İçinde bulunduğumuz memleketin birliği, dirliği kalmadı. Biz biriz. Hepimiz birimiz içiniz. Bu Mekke'nin ıslahı için, bu Mekke'nin düzeni için şart bu. Biz bir arada duracağız. İriyiz, diriyiz filan dediler. Hani klasik dünya insanlarının sözleri böyledir genelde. Bir sapkınlık adına bir araya gelirler ve bunu birlik zannederler. Oysa yürekleri paramparçadır, hedefleri paramparçadır. Birlik ancak tevhid ile gerçekleşir. Bir toplumun bir araya gelmesi ancak bir olan Allahu Teala'yı kabul ve onun istediği bir hayat yaşadıklarında olacaktır. Renkleri, cisimleri, ekonomik durumları, sosyal durumları her ne olursa olsun, eğer Allah'tan başka tapılmaya layık kimse yok, biricik Allah'tır ve ben onun istediği gibi olacağım derse insanlar, o zaman bir araya gelebileceklerdir. Ama bunlar da bu sapkın kin uğruna, intikam uğruna yemin ettiler ve dediler ki ona saldıracağız ve Muhammed'in işini bitireceğiz, öldürmeden bırakmayacağız diye yemin ettiler. Bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızı duydu. Fatıma ağlayarak geldi ve Resulullah'ın yanına girip Kureyş'ten şu topluluk bir araya geldiler ve seni gördükleri yerde hep birlikte saldırıp öldürmek için sözleştiler. Aralarından her biri senin kanından nasibi olduğunu söylüyor dedi. Böylece yani hep beraber vurdukları için bir kan davası da istenemeyecek diye düşünüyorlar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey kızcağızım, abdest almam için su getir." buyurdu. Sonra abdest alıp Mescid-i Haram'a yanlarına gitti. Onu gördüklerinde, Kabe'nin bulunduğu ortam Mescid-i Haram biliyorsunuz. Oraya doğru girdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, abdestini aldı ve onların yanında. Onu gördüklerinde, "İşte bu o," dediler. Sözleşmeleri var, kararları var. Şimdi onu gerçekleştirme imkanı buldular. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem korkusuzca onların yanına giriyor. Ardından bakışlarını indirdiler. Çeneleri göğüslerine düştü ve oturdukları yerde yığılıp kaldılar. Gözlerini kaldırıp ona bakamadılar bile. Hiç kimse ona karşı saldırıya geçemedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem karşılarına gelip başlarına dikildi. Sonra yerden bir avuç toprak alıp "Yüzünüz bedbaht olsun," diyerek üzerlerine serpti. O toprağın değdiği herkes Bedir Savaşı'nda kafir olarak öldürüldü. O 70 kişilik kafir grubun içerisinde işte bu yemini yapan Mekke'nin elebaşları da vardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ait bu hatırayı Abdullah İbni Abbas bize aktardı Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde. 2770. hadis-i şerifi okuyacağım Rabbimin izniyle. Abdullah İbni Abbas bize aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dünyadayken Biri zengin, biri de fakir olan iki mümin ahirette cennetin kapısında karşılaştılar. Dünyadayken biri zengin, biri de fakir olan iki mümin ahirette cennetin kapısında karşılaştılar. Fakir cennete girerken zengin Allah'ın dilediği kadar bir süre bekletildi. Daha sonra o da cennete girince fakir mümin onunla karşılaştı. Ona sordu, kardeşim neden bu kadar geciktin? Vallahi o kadar geciktin ki senin için endişeye kapıldım deyince zengin olan şöyle dedi. Kardeşim sen girdikten sonra çok kötü ve hoş olmayan bir yerde bekletildim. Yanına ulaşana kadar benden o kadar ter aktı ki eğer tuzlu yem yemiş olan 1000 deve ondan içecek olsaydı hepsini doyururdu. Bu hadis-i şerif anlayabildiğim kadarıyla nimetlerin hesabının zor olacağını bize öğretiyor. Fakir mümin az olan, kendisine olmayan hesabını da ona göre kolay verecek. Yok ki olsaydı hesabı verecekti. Şimdi bedeninde sıhhat olan, evinde barkında huzur, afiyet olan, çoluğu, çömleği güzel yerinde olan, parası, pulu işte yetecek kadar olan, nimetlerle dopdolu olan bir hayat. Biz buna hamd ediyoruz. Bunlar veren Allah'tır ve Rabbimizden yine de bu noktada af ve afiyet istiyoruz. Fakat hesabın olduğunu da unutmayalım. Yani isterken de ona göre isteyelim. Doymaz, kanmaz bir şekilde dünya hep benim olsun, o da olsun ama bu da olsun diye istemek isteyelim de hesabı da var unutmayalım. Sorumluluğu da var. Hem dünyada sorumluluğu var hem ahirette sorumluluğu var. Mevla bize yardım etsin. Cennet illaki bizi bekliyor ve inşallah oraya girmek için heves ediyoruz. Ona iman ediyoruz. Allah'tan başkasının af ve mağfiretine de güvenmiyoruz. Bu bakımdan tamam. Ancak böylesi bir varlık hesabının da olduğunu hesaba katarak bir hayat yaşamaya çabalayacağız inşallah. Abdullah İbni Abbas Hazretleri bize aktarıyor. 2779. rivayet Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hakkını savunurken zulmedilerek öldürülen kimse şehittir. Kim ki kendi hakkı uğruna çabalarken, bir hak alma uğruna gayret ederken öldürüldü, o da şehittir. Müslümanca bir hakkı var, dünyalık hakkı var, tarlası, takkası bile olsa, o uğurda bir gayret ederken mazlum olarak, zulme uğramış olarak öldürüldüyse bir kişi, o da şehittir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 2782. rivayet, daha evvel buna benzer bir rivayet okumuştuk. Bazı başka bölümler olduğundan tekrar okumaya karar verdim. İbn Abbas Hazretleri aktardı bir hatıra. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Umre'ye giderken Merruz Zehran'da konakladığında Kureyşlerin bunlar zayıflıktan yerlerinden bile kalkamaz dedikleri ashaba ulaştı. Ashab binek olarak kullandığımız develerden bazılarını kesip yesek, etlerinden azık olarak da saklasak olmaz mı? Bu şekilde Mekke'ye girdiğimizde Kureyşler bizim tok ve zinde olduğumuzu görürler dediklerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır böyle yapmayın ama bana sizde kalan azıkları toplayın buyurdu. Elde kalan azıklar deri parçalar üzerinde yerde toplandı. Herkes iyice doyana kadar yedi ve heybelerini de yiyecekle doldurdular. Daha sonra Mekke'ye girdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide girince Kureyşler Hicr tarafında oturup izlemeye koyuldular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ridasının kenarını sağ koltuğunun altından geçirip sol omzunun üzerine attı ve müşrikler sizde bir kusur bulamasınlar buyurdu. Sonra Hacerul Esved'i selamladı ve tavafa başladı. Tavafta Rüknü Yemani'ye varıp Kureyşliler göremez olana kadar hızlıca yürüdü, remel yaptı. Sonra Hacer-ül Esved'e kadar normal bir yürüyüşle gidiyordu. Kureyşler bunu görünce bunları bırakın yürümeyi ceylan gibi sekiyorlar demeye başladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte bu şekilde 3 defa gidip geldi. Tavaflarda bu şekilde bir yürüyüşte sünnet oldu. 2783. rivayet de şöyle Abdullah İbni Abbas'ın bize aktardığı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında namaz kılan güzel bir kadın vardı. Cemaatten bazıları bu kadını görmemek için ilk safa geçerken bazıları da arka safta durmak için geri duruyor. Rüküye varınca da koltuklarının altından kadına bakıyordu. Allah bu olay hakkında andolsun ki sizden öne geçenleri biliriz. Andolsun ki sizden geri kalanları da biliriz. Hicr 24. ayeti indirdi. İbn Abbas Hazretleri bu olayı bu şekilde yorumladı. Yani ayeti kerime tamamen bu konuyla ilgili mi indi bunu bilmiyorum. Çünkü Hicr suresinin Mekke'de geldiği ile alakalı başka bilgilerimiz de var. Ancak bu ayetin böyle bir konuyu da işaret ettiğini İbn Abbas bize aktarıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında güzel bir hanım mescitte namaz kılıyor. Ve Müslümanlar demek ki daha böyle yüzlerin de kapatılmadığı bir dönem. Öne doğru gidenler görmeyelim namazımızı güzelce kılalım diyenler olduğu gibi kimi bazı müminler de nefislerine kapılıp böyle koltuk altından bu hanıma bakmaya çalıştıklarıyla alakalı bir bilgi söylüyor. İnsanız, hatalıyız, yanlıştayız. Hayatımızın her tarafında kusurlar var. Nitekim daha evvel okuduk. İbn Abbas'ın kardeşi Fadıl da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la birlikte Kabe'ye doğru gidilirken devenin üstünde Efendimizle birlikte oysa yan yanalar ve bir kadın Peygamberimize soru sormaya geldi. Fadıl Peygamberimize rağmen kadına bakıp durmuştu da Resulullah onun yüzünü çevirmişti. Yani bu ve benzeri olaylar olacak. Hayatı birlikte yaşıyoruz. Yanlışlarımız var, düşkünlüğümüz var. Allah kadını erkeğe, erkeği kadına meyilli yarattı. Nefsimizi korumak için çabalamak zorundayız. Gayret edeceğiz. Bununla birlikte böyle durumlar da olacak. Hazreti İbn Abbas bu ayet-i kerimenin bunu anlattığını söylüyor. Sizden öne geçenleri biliriz. Yani görmeyelim, namazımız bozulmasın gibi bir tavırla günaha düşmeyelim. Ama iç dünyasındaki hevese kapılıp da geride kalanları da biliriz demek diye anlatıyor bize. 2784. rivayet de şöyle. Yahudi bir kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme zehirli koyun eti hediye etmişti. Bilebildiğim kadarıyla Hayber'in fethinden sonra oldu bu olay. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sonradan kadını yanına çağırıp neden öyle bir şey yaptın diye sordu. Kadın gerçekten peygambersen Allah bundan seni haberdar edecekti. Bu konuda yalan söylüyorsan da insanlar senden kurtulmuş olacaktı dedi. Düz bir mantıkla böylece kendi öldürme eylemini kendisine göre mazur göstermeye çalıştı kadın. Bu zehirli etten dolayı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman ağrı çekse kan aldırırdı. Yani bir parça yemişti çünkü bu etten. Ne zaman bir ağrı çekse kan aldırır, hacamat yaptırırdı. Bir defasında hac yolculuğuna çıktığında ihrama girdikten sonra ağrı çekince de yine kan aldırdı, hacamat yaptırdı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam edeceğiz inşallah. Rabbim bilip anlamaya, anladıklarımızı kendi hayatımızda canlandırmaya yardım etsin. Bize bu konuda kararlılık ihsan etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.